Ayrım 8, sayfa 103. İkinci bölüm, İva. Çayhane. Kabil'i dolanan yol uzun ve oralı olmayanlar için güç bir yoldu. Ama Uraz hastaneden bir an önce ve hızla uzaklaşma telaşında olduğu halde, kentin içinden geçmektense o yolu izlemenin daha doğru olacağını düşündü. Birkaç gün içinde o kadar çok polis, o kadar çok devriye, o kadar çok kışla subay ve resmi görevli görmüştü ki ona bütün kent bir tuzakmış gibi geliyordu. Bütün bu insanlara ve daha bir sürü başkalarına onu kovalamaları, durdurmaları ve utanmaz yabancı kadının emrindeki şerefsiz yatağa sokmaları için buyruk gönderildiğinden emindi. Muki onun bu inancını paylaşıyordu. Bu dünyanın büyükleri için bir çopendozun, hatta ünlü bir çopendozun kaderinin pek az önem taşıdığını, bozkırların bu iki adamı nasıl bilebilirdi? Bir zamanlar Kabil'in varoşlarını savunmuş ve şimdi de kimi tepelerin eteklerini dolaşıp, kimi yarların dibine inen sonsuz yıkık suru kendilerine kılavuz olarak aldılar. Suru dışından ve oldukça uzaktan izliyorlardı. Yüksek sur Uraz'ı rahatlatıyordu. Ona göre bu sur ilk amacının tersine bir işe yarıyor ve onu kentten çok büyük, çok kalabalık, çok gürültülü ve içinde hiç kimsenin kendisini tanımadığı kentten koruyordu. Kaçakların izlemek zorunda kaldıkları yamaçların arasındaki patika tekerleklerin derin izlerini taşıyordu. Kaymış toprak parçaları ve düşmüş kayalarla kaplı belli belirsiz, düzensiz bir yoldu bu. Ama ayın ışığı yeterli ve cahilin adımları güvenliydi. Hindu kuşun görkemli doruklarının sonsuz karları şafak renklerine büründüğü zaman Muki arkasına döndü. Eski surun en dıştaki uçları bile görünmez olmuştu.
''Kabil çok arkada kaldı.'' dedi.
''İyi yol aldık.'' diye yanıtladı Uraz.
''Ne atama.'' diye Muki sürdürdü konuşmayı.
Kocaman nasırlı avuçları aygırı şaşılası bir yumuşaklıkla okşuyordu. Cahil keyifle kişnedi ve seyis güldü, gür ve sonsuz. Bu kez Uraz göğsünde bu gülüşün bir çeşit yansıdığını hissetti. Şafağın ışıktan kanatları doruktan doruğa yayılıyor ve Uraz'a kanıtlıyordu ki yarasını, yenilgisini, utancını, hastahaneyi ve geceyi yenmişti. At üstüne yeniden kendi kendisinin efendisiydi. Kartallar uçmaya başlamışlardı. Biri hemen önünden havalandı. Hayra alamet. Muki'ye namaz için ineceğim dedi. Güneş doğuyor.
Eğilmen yarana hiç iyi gelmez.
Olsun.
Muki dayattı. Allah yaralıları hoş görür. Büyük dur sen de biliyor. Dinine çok bağlı olduğu halde ayakta namaz kılıyor. Sen de yerinden inmeden bunu yapabilirsin. Karar verdiği bir şeyden Uraz'ı yeryüzünde hiç kimse döndüremezdi. Babasıyla boy ölçüşme isteği sakatlıkta eşitlik değildi. Sağlam bacağını üzengide gerdi, öbürünü cahilin üstünden aşırdı. Atın boynuna yaslanarak kendini doğrulttu. Sağlam bacağını kurtardı ve üzerine bastı. Dizini yavaş yavaş büktü, kırık bacağını uzatmadan önce iki elini yere dayadı. Başını toprağa değdirdi ve boş inançlarla karışık imanının bütün gücüyle dua etti. Seyis onun arkasında yere kapanmış alçak sesle güvenli bir çocuk gibi kutsal ayetleri tekrarlıyordu. İlk doğrulan Uraz oldu. Dizlerinin üzerine inmesini sağlayan hareketleri tersinden tekrarlayarak başardı bunu. Şimdi daha güvenli olduğu için daha çabuk davranabiliyordu. Fazla çabuk. Kırık bacağı yere değdi ve bedeninin ağırlığının bir kısmı onun üzerine bindi. Kısacık bir an ve çok hafif bir basınç. Ama yetmişti. Kırık kemiğin içinde bir şey çıtırdadı. Bacağından doğru o denli keskin bir acı duydu ki Uraz fena düşeceğim diye düşündü. Kendini koy vereceğine ya da yardım etmesi için Muki'ye sesleneceğine cahilin yelesine yapıştı. Kollarının gücüyle doğruldu, sağlam ayağını üzengiye geçirdi. Hasta bacağını aygırın sağrısından aşırdı. Ancak ondan sonra dişlerinin arasından sargıları sıkılan Muki dedi. Sargıları çekmeden önce seyis baldırı yokladı.
Küçük bir kemik ucu elime geliyor, derinin üstünden dedi.
Uraz namazdan sonra kötü bir şey olmaz diye yanıtladı.
Kurtunkine benzer gülüşüyle güldü. Bir kez daha hükmedeceği bir şeyi vardı, acı. O ana kadar ağrısız, sessiz, uyuşmuş ve yumuşak olduğundan onu rahatsız etmemişti. Şimdi ise sinirlerini testere gibi törpülüyordu ağrı. Ağrıya aldırış etmemek artık bir uğraşı, her an yenilenen bir zafer olmuştu.
''Sıçra arkama çabuk!'' diye bağırdı Uraz.
Cahil keyifle yola çıktı.
Uraz bütün Buzkaşı boyunca alandaki atların hepsinden iyi koştu diye düşündü. Ve gece yarısından beri bir an bile dinlenmeden iki adam taşıyor. Yine de ne yorgunluk ne huysuzluk göstermiyor. Uraz Cahil'in sağrısını okşadı. Aygır burnundan bir hırıltı çıkardı ve adımlarını açtı. Birden başını dimdik kaldırdı, kulaklarını dikti ve havayı derin derin kokladı. Atın böğürlerinde ince bir ter belirmişti. Adımları kuşkulu ve dikkatli olmuştu.
''Bir hayvan kokusu aldı galiba'' dedi Buki.
Uraz Cahil'i kasvetli, karanlık ve çıplak kayalar arasında döne döne uzanan patikaya zorladı. Bu kez iki adam birden büyük bir uğultu duydular, anladılar. Hemen önlerinde bir dönemecin gözlerden gizlediği büyük bir kuzey yolu uzanıyordu. Merkezde güneyden, doğudan, Kabil'den, Peşaver, Gardez, Gazni ve Kardahan'dan, Hindu kuşun ötesindeki ovalarla bozkırlara giden tek yoldu bu. Ülke trafiğinin tümünü taşıyordu. Mevsim sonbahardı. 5 aylık kuraklığın sonuydu. Ve daha sabahın bu erken saatinde sayısız tekerleğin, insan ve hayvan ayağının kaldırdığı toz, ince bir örtü, hafif, kıpırtılı bulutlar halinde havada uçuyor ve tıpkı başka ülkelerdeki buhar ve sis gibi yükselen güneşin ışınlarını yansıtıyordu. Bu dalgalanan kısa ömürlü tozlu tüllerin altında kamyonlar, insanlar ve hayvanlar gidiyor, yürüyor, kaynaşıyordu. Birbirini izlemek, geçmek ve trafik düğümlerini çözmek için hiçbir kural yoktu. Her şey talihin, kişilerin, gururun, pısırıklığın, dikkatsizliğin ve kaderin oyununa bırakılmıştı. Yoldaki karışıklık kaos denecek kadar büyüktü. Aryan kabilelerini, İskender'in askerlerini, Buda'nın müritlerini taşımış olan eski yolu her iki yönde giderek biraz daha eskiten Peştu, Tacik, Hazara, Özbek, Nuristanlı yayalar, atlılar, sürüler, kamyonlar ve kervanlar için bütün bağırışmalar, kişnemeler, melemeler, havlamalar, düdük sesleri, korna sesleri, motor hırıltıları hepsi tek bir uğultuydu. Tüm bu yörelilerin kendilerine özgü giysilerini, başlıklarını, donanımını ve yüz çizgilerini taşıyan bu karmaşık ırmakta ticaret, iş arama, sürülerin kışlık otlaklarına, insanların kendi kabilelerine dönüşü, macera peşinde koşma hep birden yer alıyordu. Büyük kuzey yoluna bakan tepenin üstünden Uraz ile Muki içine atılacakları bu ırmağı sessizce gözlediler. İkisinin de içinden Cahil'i ileri sürmek gelmiyordu. Muki sonunda saf bir şaşkınlık içinde, ''Oysa bu yoldan gelmiştik.'' dedi. Uraz karşılık vermedi. Muki tekrar, ''Gerçi sen Osman Bey'in o büyük güzel motorundaydın, bense kamyonla geldim.'' dedi. Aygır'ın sağrısına vurarak, ''Cahil de öyle.'' diye ekledi. Uraz yolun karşı yanındaki çorak topraklara, esmer, kızılımsı, sıcak, yanık renkli topraklara baktı. Onların ötesinde şaşılası derecede duru ve aydınlık bir gök dağların kıpırtısız dalgalarının üzerine abanmıştı. Uraz'ın gözleri yola döndü, yolun kargaşalığına ve gürültüsüne. Muki onun omuzlarını dikleştirdiğini, dizginleri daha sıkı tuttuğunu gördü. Cahil yamacı dikkatle indi. Aşağıya eriştiklerinde Uraz keskin acı bir haykırışla onu itişip kakışan renkli ve gürleyen akıntıya sürdü. İlk anlarda bozkırların atlıları sağır olmamak, çarpışmamak, altta kalmamak için uğraştılar. Ama ne toz kendi illerinkinden daha boğucu ve kör edici, ne etraflarındaki kalabalık bir buz kaşidekinden daha yoğun ve yabanıldı. Uzun boylu seyis gürültülü kahkahasıyla güldü ve Uraz'a, ''Doğrusu yolculuk dediğim böyle olur. Bizi Kabil'e getiren sandığın içinde etrafı görmek olanağı yoktu. Üstelik yol boyunca sarsıntı beni ürküttü. Cahilin dizlerine ve bukalığına bir şey olacak.'' diye dedi. Uraz ses vermedi. Kendisiyle Maymağan arasındaki uzak yollu ve kendisini izledikleri kesin olan polislerle askerleri düşünüyordu. Kafasını kovalanan bir adam gibi ikide bir arkasını döndürmesine yalnızca gururu engel oluyordu. Muki yeniden konuştu. ''Cahil de böyle daha mutlu.'' Aygır trafiğin durmadan yenilenen dalgalanmalarına uyarak kendiliğinden yana çekiliyor, ileri atılıyor, kaçıyor, yetişiyor ve girdapları, dingin dönemleri aşıyordu. Şimdiye kadar bilmediği bir oyunu öğreniyordu. Büyük Afgan yolu oyununu. Ve yol kocaman resimli bir kitap gibi sayfalarını birbiri ardına gözler önüne seriyordu. Şaşkına dönen Muki ikide bir ''Bak, bak, bak!'' diye bağırıyordu. ''Şu Nuristan'ın yüksek vadilerinin keçileri ne karaydı renkleri, ne sağlam yapılı, ne canlı ve çalımlı. Ya onların genç çobanı? Çakır gözlüydü.'' Cahilin neredeyse çiğneyeceği şu yoksul kadidi çıkmış ihtiyar, yolun boyuna değişen akıntıları ortasında yürüyen bu adam, kollarını güdük kanatlar gibi yana açmış, başı yukarı uzanmış, perde inmiş gözleri göremediği kocaman yuvarlak güneşe dikilmiş. Nereye gidiyordu öyle? Öküzlerin çektiği tekerlekleri şom tahtadan bir kağını içine doluşmuş, tepeden tırnağa çadırlara bürünmüş kadınları sarsa sarsa götürüyordu. Bu kalın peçeleri inik kadınları ve gezginci bir çalgıcı kocaman, kalın telli sazını, tatlı ezgilerini, Muki'nin çocukluğundan beri dinlediği tanburlara hiç benzemeyen bir sazı sırtına yüklemiş gidiyordu. İki Hintli tüccar da katırlarının yanı sıra yürüyorlardı. İki hayvanın semerleri arasına bağlanmış, ağzı açık, içi pamuk, ipek, kapkaçak ve bıçak dolu bir sandık. Gezginci bir sergi, büyük yolda sarsıla sarsıla ilerliyordu. Ve hayvanlara binmiş hocalar, dervişler ve bileklerine bağlı kartal, şahin, atmacalarla ava çıkmış soylular. Ve kamyonlar. Hepsinin en eski püskü ve soluğu kesiğinden en yeni ve güçlüsüne kadar, hepsinin kaportalarında ve yanlarında göz alıcı renklerde çiçek demetleri, küçük ağaçlıklar, tanıdık hayvan ve kuş resimleri vardı. Bu ağır motorları süsleyen her resmi gördükçe Muki mutlu bir kahkaha koparıyordu. Resimleri çizen bilinmedik ressamlara hayranlık duyuyordu. Ona göre bunlar yol yorgunluğuna ve kazalara karşı birer tılsımdı. Uraz'a bak, bak diye bağırdı. Uraz karşılık vermedi. Muki'nin gözleri yeniden yolun eğlencelerine çevrildi. Kamyonlar, evet ama çok çabuk gidiyorlardı. Her şeyi iyice görmeye vakit kalmıyordu. Oysa kervanlar, onlar Allah razı olsun, insan yürüyüşü hızında, acelesi olmayan insanların hızında gidiyorlardı. Kervanların ne insanları ne hayvanları zamanla ilgilenmiyorlardı. Muki onları doyasıya seyredebiliyordu. Muki Uraz'a bak bak diye bağırıyordu ara sıra. Uraz hiçbir şey görmemeye kararlıydı. O yeni şeyler gördükçe sevinçle bağıracak bir çocuk değildi. Ona vız geliyordu bu bilinmeyen ülkenin garip görüntüleri. Tek bir derdi vardı. Bu ülkenin ötesine kadar gitmek, onu geride bırakmak ve memleketinde kendi dünyasını tekrar bulmak. Uraz çevresinde kaynayan bu kargaşalıkta tek bir yarar görüyordu. Güvenlik. Bunca yolcu, sürü, kamyon ve kervan arasında o bozkırda tek bir ot yaprağına benzemiyor muydu? Toz ve yol üzerindeki gürültü bile bir yardımcı sayılabilirdi. Onlar Uraz'ı örtüyor, sarıyor, saklıyor, koruyordu. Artık Kabil'deki düşmanlarını düşünmez olmuştu. Güneş baş ucuna erişmiş ve ışınları insanı tüketen bir parlaklık kazanmıştı. Gök durgun, dağlar renksiz, yeryüzü gölgeden yoksundu. Isı tozu yakıcı küle çevirmişti. Yol üstündeki trafik yok denecek kadar azalmıştı. Göçebeler yol kenarlarına çadırlarını açmadan kamp kurmuş, yüklü, çökmüş develeriyle birlikte tekrar yola çıkabilmek için havanın biraz serinlemesini bekliyorlardı. Kamyonlar geçmiyordu artık. Yayalar ve hayvan üstünde gidenler çayhanelerin sundurmalarına doluşmuşlardı. Bu çayhaneler bütün yol boyunca ana yolun her iki yanına ara ara sıralanmışlardı. Büyükçe köylerin yakınlarında yan yana tüm bir sıra halinde bulunuyorlardı. Ve en küçük, en yoksul köyün bile bir çayhanesi vardı. Nerede olursa olsun bütün çayhaneler boyut, müşteri ve yapı bakımından aynı derece ilkeldi. Ve onlarda sadece kervanların ve Orta Asyalı yolcuların yüzyıllardan beri bildiği şeyler bulunuyordu. Loş, tek odalı, beyaz badanalı kerpiçten yapılmış bir eşkenar kutu. Ön duvarda gelişi güzel oyulmuş kapı boşlukları çayhanenin ana özelliğine açılıyordu. Birkaç iğri büğrü ince ağaç gövdesinin üzerine oturtulmuş kuru yapraklar ve dalların gölgelediği bir sundurma. Yerde iplikleri meydana çıkacak kadar tüyleri aşınmış ve tozdan başka rengi kalmamış halılar ya da yırtık pırtık çullar. Hepsi bu kadar. Ama bu çıplaklık hiç de sıkıntı verici değildi. Çayhanelerin tümü böyleydi. Hepsinin yolcuları karşılaması da aynıydı. Hepsinde kocaman semaverlerin karınlarında kaynayan suyun şarkısı duyulurdu. Beyaz badanalı duvarlara sıra sıra asılı fincanların parlak renkli resimleri göz alırdı. Küçük kafeslerinde kuşlar cıvıldardı. Kaba sıvalı dış duvara boylu boyunca ilkel canlı renklerle arabeskler ve çiçekler çizilmiş olurdu. Ve her yerde bu sıra dağlar, doruklar, vadiler, şelaleler, dünyasının vahşi, sınırsız özgürlüğü bulunurdu. güneş yörüngesinin en yüksek noktasına, dünyanın sonuna kadar orada kalacakmışçasına asılı duruyordu. Hala yürümekte olan insanlar ve hayvanlar zorla ilerliyorlardı. Tere bulanmış sağrılarına ve üzerindeki çifte yüke rağmen, cahil aynı uzun, çabuk, güvenli adımlarla gidiyordu. Önünden geçtikleri her çayhanede Muki yolcuların sundurmaların gölgesinde dinlendiğini görüyor, kuzu etinden şiş kebabının, kuyruk yağında pişen yumurtaların kokusunu duyuyor, fincanların sesini işitiyor ve bu fincanların içenin keyfine göre yeşil Çin çayı ya da Kara Hint çayıyla doldurulmuş olduğunu biliyordu. İri gövdesinin her bir yanı ısınmış, susamış ve acıkmıştı. Uraz'ın omzuna yaslanırken içinden, ''Ne olur herkesin yaptığını yapalım, haydi duralım.'' diye bağırmak geliyordu. Ama sabırsızlığını ve yorgunluğunu kendinden daha yaşlı, üstelik daha güçsüz ve yaralı biri önünde göstermekten utanıyordu. Onun için kendince pek kurnaz bir hileye başvurarak, ''Bak Uraz, şu çayhanede konuşan bir kuş var, herhalde bir ada tavuğu.'' Ya da, ''Bak Uraz bak, şu semaver gördüklerimizin en büyüğü değil mi?'' Ya da, ''Ne öyküler anlatıyordu şurada duran kamyondan inenler?'' diyordu. Boşuna çaba. Eğerinde kıpırtısız, dudakları kısılmış Uraz, aygırı yanan, boş yolun üzerinde dümdüz ileri doğru sürüyordu. Oysa sıcak ve susuzluk ona Muki'den daha fazla acı çektiriyordu. Nöbetin ağısı derisini, bağırsaklarını ve boğazını kavuruyordu. Ayağını biraz dinlendirmek için üzengiye geçirdiği zaman kemik parçalanıp dağılıyor gibi oluyordu. Yarasını saran bez yapış yapıştı ve üzerinde toplanan toz kocaman sineklerin kümeler halinde sızıntılardan beslenmelerini engelleyemiyordu. Her çayhaneye yaklaştıklarında varlığının iliklerinden bir dua, sundurmaya gidebilmesi, güneşten kaçabilmesi, kırık bacağını bu korkunç ağırlıktan kurtarabilmesi ve doyasıya önce sürahilerden soğuk su, sonra kaynar yatıştırıcı kara şekerli çay içebilmesi için bir dua yükseliyordu. Ama etinden gelen bu isteğin o denli güçlü oluşu Uraz'ı bu isteği yerine getirmekten alıkoyuyordu. Ondan da fazla içinden yükselen bu yakarışı geri tepmek ve hor görmek ona yabanıl bir haz veriyordu. İşkence ne denli şiddetli olursa olsun, bedeninin onu alt edemeyeceğini kanıtlama ihtiyacı Uraz'da musallat bir fikir haline gelmişti. Bu ihtiyaç, bedenini acımasızca saatlerce eğerde tutmak ihtiyacı, göklerin ve nöbetin tüm ateşlerinden daha yakıcıydı. Yükselen bir tepe, aşağı doğru bir iniş, tekrar yokuş, Uraz cahili, sonsuzluk önlerine seriliymiş gibi sürüyordu. Daha dik bir yamaca vardılar. Muki yere atlayıp aygırın yanında yürümeye başladı. Uraz içinden cahilin yorulmaya başladığını anladı dedi. Atın hızı değişmemişti hiç kuşkusuz. Ama soluk alışında hafif bir hızlanma, adım atışında belli belirsiz bir sertleşme vardı. Uraz dişlerini gıcırdattı, boyun eğmeyecekti. Sadece kendi isteğiyle elde ettiği sonsuz, ölçüsüz dünyadan bir kez daha sınırlılığın köleliğine boyun eğmiş başka bir dünyaya geçmeyecekti. Cahili kendisi gibi sonu olmayan bir yolculuğun sonuna dek, çözülüp dağılıncaya dek, yok oluncaya dek devam etmeye zorlayacaktı. Ama sonra Uraz'ın en güçlü içgüdüleri, yetişmesi, ırkı, bozkırı hepsi birden ona karşı ayaklandılar. Bir maymanalı, binici bir çobendoz, cahil kadar soylu bir hayvanı böyle kullanamazdı. Uraz alçak bir sesle, ''Muki'' dedi, ''hayvan için en iyi çayhaneyi bul.'' Muki seçimini yaptığı zaman yol üzerindeki trafik yeniden başlıyordu. Bir tepenin eteklerinde ortasından bir ırmak akan yürek biçimi bir köy uzanıyordu. Yüreğin sivri ucunun yolun bir yanına dayandığı yerde bir han vardı. Han tıpkı ötekilere benziyordu. Ama sundurmasının yanından temiz bir su akıyor ve içinde birkaç söğütün büyüdüğü küçük bir bahçeyi suluyordu. Uraz atını hana sürdü. Muki'nin uzattığı omuzu reddederek yaralı bacağının üzerine indi. İçi pamuk dolu ince bir döşeyi koşturan bacaya sertçe ''Lüzum yok'' dedi ve Muki'ye ''Sen ata bak'' diye buyurdu. Seyis geldiğinde Uraz kırmızımsı toprağa sırt üstü uzanmış kıpırtısız yatıyordu. Kolları iki yanındaydı. Cılız söğüdün yaprakları arasından pırıldayan ışığa dimdik bakan gözlerine, zaman zaman bir hayat emaresi veren göz kapaklarının kıpırtısı olmasa insan onu ölü sanabilirdi. Muki utançtan yerin dibine geçti. Kendi susuzluğunu ırmaktan, yüzü cahilin yüzünün yanında obur gibi su içerek dindirirken, Uraz'ı susuzluktan yanar bırakmıştı. Şimdi ise bağırdı. ''Baça, hemen çağıracağım.'' ''Hiç kimseyi, senden başka hiç kimseyi istemem.'' diye fısıldadı Uraz.
Tanımadığı bir sese, bilmediği bir yüze dayanamazdı. Kırık bacağını bahçenin serin kirli toprağına uzatıp yarasını rahatlatacak biçimde yerleştirdiğinden beri, altındaki topraktan ve onun sağladığı destekten, ırmaktan ve şırıltısından, ağaçtan ve gölgesinden o denli yarar, o denli sevecenlik görmüştü ki, hiç kimseden, özellikle kendisinden hiçbir şey istemiyordu. Muki, hemen yemin ederim, her şeyini getireceğim diye bağırdı. Uraz yumuşak bir sesle, git öyleyse, git dedi. İsteği, tek isteği o şaşırtıcı mutluluğa, artık var olmamanın ve bunun bilincinde olmanın mutluluğuna bir an önce yeniden kavuşmaktı. Ama insan bedeni uzun zaman hor kullanılmaya izin vermez. Muki Uraz'ın başını kaldırıp su dolu bir istalif testisini çatlamış dudağına değdirince son damlasına kadar içti. Daha dedi sertçe ve susuzluğu giderilince de açlık bağırsaklarını burktu. Muki'nin uzattığı yumuşak sıcak ince pideleri kopardı. Kızgın şişlerde kızarmış yağlı koyun etlerinin etrafına sardı, sonra şişten çekip çıkardı ve açlıktan ölen bir kurt gibi birbiri arkasına yuttu. Sonunda karnı doyunca sırtı söğüt ağacına dayalı otururken daha uyku onu birden bastırdı. Muki altına aldığı ayaklarının üzerine oturmuş kendi yemeğini yedi. Gözleri Uraz'dan bir an bile ayrılmıyordu. Her lokmadan sonra başını hızla sallıyordu. Uraz nasıl da atıştırmıştı, şimdi nasıl derin uyuyordu? Şu yeryüzüne geleli beri Muki'nin baça, seyis, uşak olarak görevi hayvanlara ve insanlara bakmak ve onları rahat ettirmekti. İyi yürekli, güçlü olduğu için bu görev ona derin bir haz veriyordu. Onun çabalarıyla yetişmiş uzun tüylü ve semiz bir koç, derisi parlayan ve onun bakımıyla gücü yerine gelmiş bir at, bunlar onun gurur ve sevgi ihtiyaçlarını tümden karşılıyordu. Uraz'ı uyurken aynı duygularla seyrediyordu. Kendi kendisine Uraz'ı sevip sevmediğini hiç sormamıştı. Cahil tımarlanıp doyurulup su içirildikten sonra Muki'nin hazırladığı taze samanın üzerinde uyuduğunda onu sevip sevmediğini sormadığı gibi. Ama ablak tüysüz yüzünü sallarken ve içten bağlılığın ona verdiği mutluluk, neşeli, dürüst gözlerini çizgi gibi dar yuvalarında parlatırken, Muki kendi kendine Uraz'ı Maymana bozkırına kadar sağ salim geri götüreceğine ahdetti. Onu kollarında taşıması gerekse bile. Aydınlık ve sıcak azalıyordu. Uraz'ı barındıran söğütten güvensiz bir kuş cıvıltısı yükseldi. Görünmez kuşlar akşamın yaklaştığını bildiriyorlardı. Uraz uykuyu sürdürüyordu. Çayhanenin bahçesine giren yolcular büyük bir gürültü koparıncaya kadar onu hiçbir şey uyandırmadı. Yolcular külüstür kırık dökük bir araba ile kuzeyden geliyorlardı. Hepsi birden bağırıyor, yolların, tozların ve hindu kuş geçitlerini süpüren buzlu rüzgarların boğuklaştırdığı seslerle kimi kara çay, kimi yeşil çay istiyordu. Gözleri kapalı olarak Uraz önce kollarını sonra sağlam bacağını uzattı. Sonra dikkatle öbürünü kımıldattı. Acı derhal bacağını dolaştı. Ama tanıdık bir acı, baş edebilir, sanki artık benliğinin bir parçası olmuş bir acı. Memnun hafifçe iç çekti, iyi hissediyordu kendini. Yorgunluğundan arınmış, peşini bırakmayan korkulardan ve utançtan arınmıştı. Başının üzerindeki dallarda kuşların korosu her an daha yükselip daha tatlılaştıkça, düşüşünün bir kazadan, hem de olağan bir kazadan başka bir şey olmadığını düşündü. Evet, kral buz kaşisini kazanmasını engellemişti. Ama bundan böyle her yıl olacaktı kral buz kaşisi. Önemli olan tezelden iline dönüp iyileşmesiydi. O zaman görürlerdi. O hala Uraz'dı ve cahile sahipti. O ana kadar gözleri hep kapalıydı. Şimdi açtı onları ve bakışları topuklarının üzerine oturmuş, onu gözleyen seyisinkilerle karşılaştı. Yumuşak bir sesle, ''İyi uyudun Muki'' dedi. Seyis, ''Peygamber Efendimiz tanık, gerçekten de iyi uyudun.'' diye bağırdı. ''Şimdi adamın yüreğini tazeleyebilecek en kara, en sıcak, en tatlı çayı içeceksin. Koşuyorum getirmeye.'' Uraz'ın gözleri yüce doruklara ve dorukların destek olduğu gök kubbeye çevrildi. Güneş indikçe her şey yeniden canlılık ve renk kazanıyordu. Gök ürperten koca bir mavilikti ve dağlar üzerinde uçuşan yaldızlı ışıklar akşamın koyu erguvan kızıllığının öncüleriydi. Ama Uraz kendi sınırsız bozkırına alışıktı ve bu büyük taş duvarlara sevgi duymuyordu. Ufku kapatıyor ve yakınlaştırıyordu bu dağlar. Gözlerini yere indirdi, indirmesiyle yabancılıktan kurtuldu.
Bozkırlardaki çayhaneler, derin vadilerde, tepelerinde ve uçurumlarında rüzgarın uğuldadığı yüksek geçitlerde, amansız çöllerde, birkaç cimri su damlasının bir hayat kıpırtısı yarattığı yerlerde, her yerde boy gösteren bu yolcu uğrakları hep birbirine benzerdi. Kocaman bakır semaverin yumuşak fısıltısı, kuyruk yağının acı, çayın güzel kokusu, bahçaların bağrışmaları, Uras kendini rahat evinde gibi hissetti. Ve orada bağdaş kurup oturan yolcular, onlar da ona tamamen yabancı değildi. Mezar-ı Şerif'ten astragan derisi, Maymana'dan halı almaya giden Kandahar tüccarları, bu iki ilde onların benzerlerine çarşıların çatı altlarında ya da hanlarında sundurmalarında çok rastlamıştı. Ve onların kendi bölgelerinin adetlerine göre sarılmış sarıklarını, geniş uzun sakallarını boyayan koyu kına rengini tanıdı. Seyis elinde çaydanlıkların ve fincanların parıldadığı bir tepsiyle geri geldi. Uraz'ın karşısında çıplak topuklarının üzerine oturdu. "Cahil hala yorgun, hala uyuyor," dedi. "Hayvanın uzun uzun dinlenmeye ihtiyacı var. Yarından önce yola çıkmayız." Uraz bunları söylerken Muki'nin tozdan, güneşten ve uykusuzluktan kızarmış göz kapaklarına ve yırtık pırtık denecek kadar eski ve boyuna göre gülünç derecede kısa çapanına baktı. Ve ona bir yenisini almanın zamanı çoktan geldi diye düşündü. Bunu düşünürken Uraz onu sevip sevmediğini sormadı kendine. Ama her nasılsa şimdi gülümsemesi akla bir kurt gülüşünü getirmiyordu. Çayı uzun, gürültülü yudumlarla içtiler. Hem çok sıcak oldu hem de böyle içmek onlara daha iyi geldiğinden. Kendilerini çayın zevkine vererek tek kelime konuşmadılar. Söğütteki kuşlar korosu kulakları sağır edecek sınıra varmıştı. Dallarının gölgesi şimdi Muki'nin omuzlarına kadar geliyordu. Güneşin eğik ışınları sundurmanın saçağı altından süzülüp, kapkaçağın süslerini, semaverin kızıl sarısını ve badanalı ön duvardaki resimlerin renklerini tüm parlaklığıyla meydana çıkarıyordu. Kandahar tüccarları yemeklerini bitirip parasını vermişlerdi. Çayhane sahibi onları uğurlamaya geldi. Ufak tefek canlı bir ihtiyardı çayhane sahibi. Saçının rengi, yüzünün biçimi ve hareketli gözleri onu kül rengi bir fareye benzetiyordu. "Buradan sonra yol güvenli ve rahattır. Kısa zamanda Kabil'e varırsınız," dedi. "Ama yazık ki oraya çok geç gitmiş olacaksınız. Kralın buz kaşisi orada dün bu saatlerde yapıldı." Bu sözleri duyunca Muki irkildi, ağzını açtı. Sert bir hareketle Uraz ona susmasını ve yerinden kıpırdamamasını buyurdu. Sonra elini yavaş yavaş alnında dolaştırdı. Bu olabilir miydi? Dün. Sadece dün müydü? Çayhane sahibi özlem dolu bir iç çekişiyle konuşmasını sürdürdü. "Kabil'in değerli kişileri eminim bu oyundan başka bir şeyden söz etmiyorlardır. Size kim bilir ne öyküler anlatacaklar." Tüccarların en yaşlısı, sakalı en uzun ve kınalı olanı ve bu uzun kınalı sakalın üzerinde yayıldığı giysisi en zengin olanı onuru kırılmış gibi bir sesle "Canını üzme," dedi, "beni şaşırtamazlar. Zavallılar, ilk buz kaşığı görmek için düne kadar beklemek zorunda kaldılar. Oysa benim gördüğüm buz kaşığı onlar ömürlerinde göremezler."
"Anlat bize ey varlıklı adam, anlat," diye yalvardı çayhane sahibi ve karşılık beklemeden sundurmaya doğru dönüp seslendi. "Baça, hey baça, yastıklarımı çabuk, benim çayımı, benim çöreklerimi, benim reçelimi getir."
İri yarı Kandahar tüccarı alev alev yanan sakalını kararsızmış gibi sıvazladı. Ama bacakları bükülmeye başlamıştı bile, minder gibi üzerine oturabilmek için. Arkadaşları onu örnek aldılar. Kabil'e niyet ettikleri saatte varamayacaklardı ha. Ne kötü, zaman akıp gider, güzel bir öykü ise kalır.